Bir Aile Meselesi'nden herkese merhaba. Sana da merhaba Serdar.
Merhaba Zeynep.
Bugün mutsuzluğu konuşacağız. Neden mutsuzuz? Neler bizi mutsuz ediyor? Mutluluğun peşinde çok koşuyoruz. O mu bizi acaba mutsuz ediyor diye. Hem kendi duygu dünyamıza bakacağız hem bir değerlendirme yapacağız.
Sana sormak lazım. Çay içemiyorsun. Bu seni mutsuz ediyor mu?
Ben öyle girecektim. Dünya çok mutsuz bir yer diyecektim. Çünkü siyah çay içemiyorum. Evet.
Değil mi?
Bir diyetteyim. O yüzden yeşil çay içiyorum. Ben de şey gibi de sponsorluk almışız gibi. Sanki bir yeşil çay. Markasından. Ama gerçekten alışkanlıklarımız, mutluluğumuz da önemli şeylerden bir tanesi. Ben bunu fark ettim. Yani hem fizyolojik olarak bir bağımlılık oluyor tabii çaya kahveye karşı. Hem de o rutinlerin içerisinde bütün bir resmi tamamlama ihtiyacı oluyor. Bugün sabah eğitime girdik ya. Eğitime girdik, kahvemi alırım, eğitime gireriz, başlarız. Ama o karede bir şey eksik. Zihin hemen o görüntüye de, o ritüele de, o rutine de alışıyor. Bir şeyin eksik olması da bir tadı kaçırıyor tabii.
Mesela çay kahve değil ama alışkanlık. Zihindeki yapı, rutin.
Evet.
Değil mi?
Onlar bize fark etmeden... Zaten rutinler bozulduğunda ya da yapabildiğimiz şeyleri artık yapamadığımızda fark ediyoruz ya aslında onun bizim için ne kadar kolaylaştırıcı ve kıymetli, aslında mutluluk verici bir şey olduğunu. Gerçekten rutinler, hani başlamış olduk böylece, mutluluk da önemli. Rutinlerin bozulması mutsuzluk kaynağı olabilir.
Bence mutsuzluğun temel kaynaklarından biri tabii şeyi kabul ederek buna başlıyoruz. Ya bu arada bu sosyal medya, YouTube işleri de benim biraz sanki ayarımı bozdu biliyor musun? Bir şey söylerken bile böyle bir otofiltreden geçiriyorum. Şuna ne yorum yaparlar? Buna ne söylerler? Böyle ne kadar etkilenmediğini düşünsen de mesela çay kahve mutsuzluk getiriyor dedin ya. Şimdi dedim ki kesin Allah herkese böyle mutsuzluk versin. Çay içemiyormuş da bundan mutsuzmuşçular.
Benim de aklıma geldi.
Gelir oraya yani diye söyledim ama neyse.
Açıklama yapacaktım hani temel mutsuzluk kaynağı bu değil diye. En azından onu durdurdum.
Durdurdun değil mi?
Evet.
Yani neyse buralara takılmadan bu işi yapmaya çalışalım. Ama gerçek bir mutsuzluk sebebi vardır orada. Bu kabul. Ama bizim konuşmaya başladığımız yer herhalde bunun bir kronik hale gelmesi, bunun kendine acıma moduna geçmesi, dram moduna geçmesi ya da sürekli mutlu olamadığımız zaman mutsuzluk durumuna gelmek gibi bir garabet halini konuşacağız. Yani sağlıksız olan kısmını konuşacağız, değil mi?
Yani aslında mutsuzluk bir duygu ve hissedilebilir. Senin de dediğin gibi. Ama mutsuzluk kronik bir hale gelirse bir yaşam biçimi haline gelebiliyor bazılarımız için. O zaman tabii çok zorlayıcı oluyor. Şikayet eden, söylenen, mutsuz, hep karamsardan bakan. Bu bir ruhsal problem olabilir ve yardıma ihtiyaç duyulabilir. Kronik mutsuzluk diye öyle tanımlandığında yani bunda da bir 2 yıl kadar bu duygu durumunun içinde kalmak gerekiyor. Biz bunu konuşmayacağız. Onun dışındaki günlük hayattaki mutsuzluklar ne kadarı doğal, ne kadarı nasıl kabul edilebilir? Ve de bazı şeyleri de biz mi acaba daha mutsuz hale getiriyoruz, değil mi?
Ona
Daha
bak.
mı abartıyoruz, daha mı yoğun yaşıyoruz? Acaba bazı şeyleri değiştirsek hayatın, günlük hayatın zorlukları bizi çok mutsuz eden bir halden çıkabilir mi? Biraz da buna bakacağız.
Bence hayatın zor bir yer haline gelmesi biraz da bizim mutluluk arayışımızla ilişkili. Son yıllarda aslında mutluluk diye tarif edilen şey de haz arayışı oldu, dopamin arayışı oldu. Alışveriş yaparak, oyun oynayarak, kendimizi uyuşturarak, sürekli böyle bir hazzı besleme ihtiyacı konuşamadım, duyuyoruz. Bunu mutlulukla karıştırıyoruz. Ama haz yalnızlıkla ilişkili, bir başımıza yaptığımız şeylerle ilişkili, sağlıksız olanla ilişkili pek çok durumda, dopaminle ilişkili. Ama dopamin tüpleri kolay boşalan, kolay dolan tüpler ve bizden sürekli her ne yaptıysan yeniden, yeniden, yeniden yap diyen bir ses bu, dopamin beklentisi. Bu olmadığı zaman kendimizi çökkün hissediyoruz ama bu mutsuzluk demek değil. Dopamin yoksunluğu, dopamin bağımlılığı, o haz veren kaynak her neyse, alışveriş de olabilir, yemek yemek de olabilir. Derinlikten yoksun bir alışkanlık bu. Bunu bazen mutsuzlukla karıştırabiliyoruz. Tüketimle bunu karşılıyoruz daha çok ve bu bizi mutlu ediyor gibi hissediyoruz ama mutluluk dediğimiz şey bu değil. Birincisi bunu cebimize koyalım. Mutluluk sosyalliktir, mutluluk derinliktir, mutluluk temastır, mutluluk anlamdır, anlam arayışıdır. Ve bunun peşinde olmak gerekir. Ben daha çok insana iyi gelen şeyin anlam arayışı olduğunu düşünüyorum. Ve mutsuzluğun da bizim dostumuz olduğunu düşünüyorum. Çünkü mutsuzluk bize diyor ki bak aradığın şeyler bunlar, ihtiyaç duyduğun sınırlar bunlar, sana iyi gelecek yaşam biçimi bu ve burada bir eksiklik var. Bu sana kendini iyi hissettirmiyor. Bu iyi ya da kötü bir şey değil. Yalnızca bir işaret. Hani bir şeyi tattığında bu acı geldi, bunu yiyemem, bu tatlı, bunu severim dediğinde bu iyi ya da kötü demiyorsun. Acı sana diyor ki bu çok acı, bunu yiyemezsin, bunu yeme. Mutsuzluk da böyle bir şey. Bize bir işaret veriyor. Diyor ki bak sen buradasın. Olmak istediğin yer burası. Ve burada bir boşluk var. Bu boşluk için ne yapman gerekiyor? Nasıl bir hayata ihtiyacın var? Nasıl ilişkilere ihtiyacın var? Neden vazgeçmen gerekiyor? Neye başlaman gerekiyor? Bunu okuyabilmemiz için bize bence bir işaret, bize bir yol gösterici, bize bir pusula, bir harita. Ama bunu istenmeyen, olduğunda da telaşa düşeceğimiz bir şey haline getirirsek bence mutsuzluk yönetilmesi zor bir hale geliyor.
Evet. Mutsuz olan insanlar daha çok böyle içe kapanık insanların, dertlerini, sıkıntılarını paylaşmayan insanların, daha karamsar bir zihni olan kişilerin mutsuzluğa daha çok eğilim olduğu görülüyor yapılan çalışmalarda da. Geçmişimiz zorlayıcıysa bu da bizim şimdi mutsuz olmamıza neden olabilir. Şu anki yaşam koşullarımız, İçinde bulunduğumuz toplumsal yapı, ekonomik koşullar, hani çalışma koşullarımızın nasıl olduğu da hani hem bireysel faktörler var mutsuzluğumuzda hem de böyle daha geniş ölçekte sosyolojik faktörler var. Bir de senin bahsettiğin kısımda da mutsuzluk bir duygu olarak da var ve bize bir haberci olabilir ve biz oradan bir anlam çıkarıp anlamlı bir hayatın içinde yaşayabiliriz. Mutluluk araştırmaları da mutluluğu üçe ayırıyor. Hani keyifli mutluluk, daha çok haz odaklı bir mutluluk. O da bir mutluluk kaynağı, keyifte mutluluk. Ama yaşamın temeline onu oturtursak, dediğin gibi haz aldığımız şeyler olduğu sürece mutlu olur. Haz aldığımız şeyler olmadığında da zorlanmaya bir toleransımız da olmaz ve mutluluğu çok eksik tanımlamış oluruz. Diğeri anlamda mutluluk. Evet, anlamlı ilişkiler, yaşamın bir anlamın olması, hayatın bize anlamlı gelmesi daha derin bir mutluluk sağladığı, daha kalıcı bir mutluluk sağladığını yine gösteriyor çalışmalar. Bir de akışta mutluluk. Yaptığımız şey içerisinde kaybolma hali. Zaman nasıl geçti bilemedim hali. Bunu işte de yaşayabiliriz, etkinliklerde de yaşayabiliriz. Sevdiklerimizle vakit geçirirken de yaşayabiliriz. Bir programın içinde de yaşayabiliriz. Orada kaybolma hali ve onunla beraber yaptığımız şeyle beraber akma hali. Akışta mutluluğu deneyimleyenler ve anlamlı bir hayatın içinde anlamlı bir mutluluğu deneyimleyenlerin mutluluğu daha uzun süreli. Ama keyifte mutluluk çok geçici. Dolayısıyla keyifte mutluluğun peşinde olduğumuzda hep bir arama halinde oluyoruz.
Hep ama eksik bir şey varmış
hep, gibi. Hep eksik bir şey varmış. Hep bir tamamlamamız gerekiyormuş gibi bir arayış oluyor ve hani biz yakalıyoruz, o bizden kaçıyor, uzaklaşıyormuş gibi bir hisse gömülüyoruz. Ve mutlu olmamanın tam tersi de mutsuzluk değil aslında. Biraz öyle de yaşamamıza neden oluyor. Mutlu değilsem mutsuzum. Ama bizim insan olarak duygu dünyamızı çeşitlendiren yüzlerce duygu durumu var. Hem onların doğru tanımlamak, adını doğru koymak, hem de mutsuzluk diye tanımladığımız duyguyla kalabilmek yani. Ki oradan bir dediğin, senin söylediklerine bağlayacağım. Oradan bir şey çıkaralım, anlam çıkaralım. Ne demek istiyor? Yani ben yaşamak istediğim hayatın içinde miyim, değil miyim? Buna dair bana yaşadığım bu hisler neler söylüyor'yu görmek.
Evet. Her zaman tabii bunu okuduğumuzda, mutsuzluğun bize ne söylediğini anladığımızda, yorumlayabildiğimizde bunu değiştirebilmeye de kadir olmayabiliriz, yapamayabiliriz, gücümüz yetmeyebilir. Her şeyin bizim kontrolümüzde olduğunu, yani bir şekilde mutlu olmanın mümkün hale geleceğine inanmak da mutsuzluk kaynağı. Aklı başında sağlıklı yetişkinler zaman zaman mutsuzluğun kaçınılmaz olduğunu ve bunun hayatın doğal bir parçası olduğunu da kabul etmeli diye düşünüyorum ben. Yoksa etrafımızda bunca kalp kırıcı, can yakıcı, bizi hayal kırıklığına uğratan, inanamadığımız, dehşet veren durumlar olurken mutluluk arayışında olmak da çok gerçekçi olmaz. Mutsuzluğun hayatın doğal bir parçası olduğunu kabul etmek de bence huzur için gerekiyor. Bununla yaşayabilmeyi öğrenmek, yani senin de söylediğin gibi bunu görüyorum, bu beni çok mutsuz ediyor. Bir sürü felaket yaşadık arda arda, bir sürü inanamadığımız dehşet veren olay yaşadık. Burada mutsuz olmamak mümkün değil. Burada mutsuzlukla baş etmeye çalışırsak o zaman sağlıklı bir şey yapmış olmayız. Yani sonraki iyi oluşumuz için, sonraki ayağa kalkışımız için biraz da bunu kabul edebilmek, bu çaresizliği, bu kederi, bu dehşet halini, şaşkınlık halini, inanamama halini de herhalde bir kabul etmek gerekiyor, değil mi? Ki sonrasında toparlanıp kendimizi daha iyi hissedebilelim.
Hem iyileşmek için tabii, hem de söylenecek söz varsa, yapılacak itiraz varsa, değiştirilecek bir durum varsa biraz da harekete geçmek için. Evet. Çünkü mutsuz hissetmeyeyim diye mutluluğun peşinde koşulduğunda üstüne kocaman bir örtü örtülmüş oluyor. Hem bir kopuk hayatın bir parçası olunuyor ve hani hep toplumsal olarak da en şikayet ettiğimiz şey o ya, yaşanan her şey unutuluyor. Unutuluyor ve geride kalıyor. O yüzden unutulmaması, geride kalmaması, adımların atılması, işte dediğim gibi bireysel olarak yapabileceğimiz ne varsa vereceğimiz desteği verebilmek için de bunu biraz hissediyor olmak gerekiyor. Değişim için de.
Doğru.
Bu gerekiyor. Doğru. Bir eyleme geçebilmek için de gerekiyor. Doğru. Ve hayatı sürdürmek için de o kabul tabii gerekiyor.
Gerekiyor. Konu şimdi başka bir yere savrulsun da istemiyorum ama ben çok unutulduğunu düşünmüyorum Zeynep. O bizim travmatize olma yoğunluğumuzu şiddetlendiriyor. Giderek karamsarlığımızı, giderek umutsuzluğumuzu, inancımızı kaybetmeye sebebiyet veriyor. Üst üste geliyor, bir süre sonra bir duyarsızlık olmaya başlıyor. Yani o kadar çaresiz, o kadar hani bir şey yapamazmış gibi hissediyorum ki artık bir şey hissetmemeye ihtiyaç duyuyorum gibi bir hale döndü bence bizim hissettiğimiz şey.
Yani o unutulmama duygusal yük anlamında tabii ki bizi etkiliyor ama durumlar hani Riyas'ta geçer gibi
geçiyor, değil mi?
Geçiyor.
O da herhalde şeyden, yani sorumlusu yok. Bedeli ödenmiyor ve yaşandığıyla kalıyor yani,
evet,
bu.
Öyle oluyor. O çaresizlik içine geliyor.
Bunu daha bireysel halde değerlendirecek olursak da bir de kendine acıma diye bir şey var, değil mi Zeynep? Hani mutsuzlukla kendine acıma arasında fark var mı?
Evet. Yani mutsuz olan kişi durumun gerçekliğini görür ve onu bir yapı içerisinde görüyor ama acıyan kişi onu dağ gibi çok kocaman, çok abartılı, çok yoğun görüyor. Yani kendini acımaya döndüğü durumlarda hayattan çok şikayet etme. Hani bu krenik mutsuzluk kapsamına girebilir. Çok şikayet etme, çok söylenme. Olan olayların olumlu taraflarını hiç görme eğiliminde olmama. Yani hayatın artısına ve eksisine beraberce bakamama. Öyle olunca da durumları olduğundan daha abartılı ve yoğun yaşamak. İşte tabii. Dram haline getirme. Evet. Ve her şeyden, mesela herkes her şeyi dert etmeli, mesele yapmalı. İşte dünyamızla ilgili sıkıntılar mesele olmalı. İşte iklim değişikliği evet mesele olmalı ama mutsuz olan ve söylenen kişiler bunları sürekli gündem yapma halinde olabiliyorlar. Bunlar üzerine sürekli konuşuyorlar. Geceleri uyuyamıyorlar. Aşırı düşünme hali oluyor. Yani dram modunda aynı zamanda bir aşırı düşünme hali de oluyor. Dolayısıyla buradan çözüm çıkmasına imkan yok zaten.
Orada bizim yaşadığımız zorlayıcı örneklerde insanlar o travmatik durumlarda kendilerini hissediyorlar. Sanki kendisi oradaymış gibi, onu yaşayan kendisiymiş gibi. Bunu yeniden senaryolaştırıyor. Zihninde yeniden yaşamaya sebebiyet veriyor ve dediğin gibi umutsuzlukla çıkıyor oradan. Mustafa Kemal'in sözüydü sanıyorum. Eğer karıştırıyorsam düzeltsinler beni izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz lütfen. Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben umudumu hiç kaybetmedim diyor. Mutsuzluğun yerine koyacağımız, onun ikamesini sağlayacak ben duygunun umut olduğunu düşünüyorum. Ama umut anlamsız bir iyimserlik, öylece bir bekleme hali olmamalı. Daha önce umut bölümünde de konuşmuştuk. Mutsuzluğu hissettiğimiz zaman neye ihtiyacımız var? Bunun için nasıl bir mücadele vermemiz gerekiyor? Kimlerle işbirliği yapmamız gerekiyor? Bugün tamam böyleyiz, zor durumdayız ama gelecek için ne yapabiliriz? İnancımızı kaybetmeden ve diğerinin de inancını kaybetmesine müsaade etmeden ona nasıl destek verebiliriz? Bunu bence yönetmek gerekiyor. Bunları konuşurken hep söylüyoruz, biz de böyle tuzu kuru insanlar değiliz. Geçmişte bunları yaşamış, deneyimlemiş, bu mutsuzlukları ziyadesiyle deneyimlemiş insanlar olarak konuşuyoruz. Biz o zaman da bunu yapmaya çalıştık. İkimiz de birbirimizin gençliğini biliyoruz. Mutsuz olduğumuz zamanlarda bunu hissettik ama oraya teslim olmadık. Onun yerine umudu koyduk. Yarının nasıl daha mutlu bir yer olabileceğine dair birikimler yapmaya çalıştık. Okuyarak, çalışarak, insan biriktirerek, yardım isteyerek bunu yapmaya çalıştık. Mutluluk çaba isteyen bir şey.
Evet.
Emek isteyen, sabır isteyen bir şey ve her zaman da olması mümkün değil. Yalnızca bunun arayışı da bence hayatı bizim için zorlayıcı bir hal yerine getiriyor, durumuna getiriyor yani.
Ve mutsuz insanların en temel özelliği diğerlerini de mutsuz etmeleri. Umutsuz insan da öyle yani. Kendi umutsuz, diğerinin de umudunu kıracak biçimde hareket etmesi, söylemde bulunması. Hani belki buna dikkat de edilebilir. Hani umutsuz ve umutsuzsak en azından bunu kendimize saklamak, çevremizdeki insanların hayata umutlu mutlu bir yerden bakmasına engel olmamak bize de fayda sağlayabilir. Onların umudu bizim için de iyileştirici olabilir. Çünkü umutsuz yerden bakmanın hiçbir faydası yok. Ama umutlu yerden bakmanın belki yani. Sonuçta öyle bir ihtimal var yani. Belki. Neden olmasın? Neden bir çıkış yolu bulunmasın? Toplumsal değil, bireysel düzeyde konuşursak bunu daha rahat söyleyebiliriz yani. Bireysel mutsuzluklarımıza bir çıkmazın içindeyiz diye baktığımızda yol alma şansımız gerçekten yok. Ama yürümeye devam edilirse, ya olabilir deyip adımlar atmaya devam edilirse çıkışın bulunma ihtimali çok daha yüksek.
Bu arada mutsuzluğa teslimiyet göstermediğinde de sanki sen büyük resmi göremiyormuşsun, gerçekliği reddediyormuşsun.
Evet.
Fazlaca romantikmişsin, fazlaca iyimsermişsin muamelesi gösteriyor karamsarlar, mutsuzlar, kronik umutsuzlarda. Ama biz bunu görmüyor değiliz. Çarpıklığı, yanlışlığı, eksikliği, keder veren durumu görmüyor, reddediyor değiliz. Yok, mutsuzluğu görüyoruz. Bağrımıza da basıyoruz. Ve bunu ne dediğini duyuyoruz. Ve bunun için de çabalamaya başlıyoruz. Ne yapmak lazım? Çünkü umutsuz hissedenin hareket edecek gücü de olmuyor. Mutsuzluğa teslimiyet gösterenin mutluluk için bir anlam arayışına gücü de yetmiyor yani. Ama mutsuzluğu görüp bunu kabul edip tamam bunun için ne yapabilirim dediğinde artık dönüşüm için tekerler de dönmeye başlıyor yani. Bugün mutsuzum tamam ama yarın böyle olmak zorunda değil ki. Bu benim mutsuzluğum için de olabilir, senin mutsuzluğun için de olabilir yani.
Mesela mutsuz ebeveynlerle büyüyen çocuklarda hep şikayet eden, söylenen, hayatın hep kötü tarafından bakan anne babalar varsa çocuklar iyi hissetme halini umursamamazlık gibi de değerlendirebiliyorlar. Hani bir uç, çünkü hani orada iyi hissetmek yani sanki önemsemiyormuş, hafife alıyormuş, umurunda değilmiş gibi, sallamıyormuş, çok rahatmış gibi.
Duyarsızlıkmış gibi.
Evet,
sanki sızlanmak duyarlı olmak gibi.
Olmakmış gibi. Öyle olunca da iyi hisleri kendine yakıştıramama hali oluyor. O kadar alışkın oluyoruz ki umutsuzluğa, karamsarlığa, hayat iyi giderken bile aslında bakıldığında gerçekli gözle, ama temel duygumuz bizim mutsuzluk oluyor. Tohumları geçmişten atılmış bir mutsuzluğumuz olabilir. Bunun kökenleri de anne babanın hayata bakışı neden olmuş olabilir. Oraları görmek de çözebilir. Ya da daha önce de konuşmuştuk hani huzur batması hali. İşler yolunda gidiyor bekliyor o kişi. Ne zaman olacak o kaygı veren ya da mutsuz edecek durum diye her an bir bekleme ve bir tedirginlik hali. Bir türlü bir hayata yerleşememe.
Evet.
Bunu tersten ben kendi deneyimim için şöyle küçük Zeynep'le konuşarak şöyle çözdüm. Belki işe yarar. Çünkü o da böyle tetikte ve hayata yer, hani her an ne olabilir, nereden ne çıkabilir, şu an işler yolunda ama aksilik olabilir mi gibi, böyle hep koltuğun ucunda oturma hali.
Olabilir mi mi diyordun, olur mu diyordun?
Olur ya da olur. Olabilir mi? Hani onu olmadığına ikna etme süreciyle zaman geçirdim. Onun ona iyi geleceğini düşünmüştüm. Yok öyle olmayacak, bak her şey şöyle yolunda, merak etme, işte sağlığımız yerinde. İşte ona iyi şeyler, yani hayattaki iyi şeyleri göstererek. Sonra pat diye sağlık problemi çıktı. Benim bütün söylediklerim ters yüz oldu o çocuk için. Sonra fark ettim ki bu yol doğru bir yol değildi aslında. Sonrasında Zeynep'le konuşurken şunu söyledim. Böyle şeyler olabilir. Yani hayatın içinde inişler olabilir, çıkışlar olabilir, kaygı verici şeyler olabilir. Aslında sırf o yüzden sen hayata yerleşmelisin. O yüzden şu an içinde bulunduğun durumun anı fark edip onun kıymetini bilip oraya yerleşmelisin. Bu çok iyi geldi. Çünkü kontrol edebildiğimiz, hani hep kitaplarda yazan, aslında bizim de anlattığımız bir şey ama kontrol edebildiğimiz an ve iyilik hali bugüne dair bir iyilik hali. Ha dedi, evet o zaman yerleşti. Yani eski sistemde işlerin yolunda gideceğine ikna olursa yerleşecekti. Ama o çok gerçekçi aslında değildi.
İşlerin yolunda gitmeyebileceğini kabul yerleşmeyi.
Kabulle, evet. İşler yolunda gitmeyebilir. Her şey insanlar için, her şey olabilir. Ki maalesef yani bizim ülkemizde de o kadar çok şey hiç akla gelmeyecek. En kaygılı ebeveynin bile hayal edemeyeceği şeyler oldu. Yangın felaketinde. İşler yolunda gitmeyebilir. Ama bugün sağlıklısın. İşte bugün çocuklar rutinde okuluna gittiler. Bugün işte fiziksel ihtiyaçlarını karşılayabildin. Dolayısıyla bugün senin yerleşebileceğin bir gün.
Değil mi?
Yarını bilmiyoruz ama. Bu beni çok dinginleştiren bir şey oldu bu sağlık probleminden sonra. Fark ederek küçük Zeynep'e anlattığım. Belki işe yarar yani.
Mutlaka yarayacaktır. Yani yaşayan birinin söyledikleri, konuştukları mutlaka bir yere ulaşacaktır yani. Seni dinlerken dağıldım ama ne diyeceğimi bulamıyorum
evet,
şimdi yani. Evet. Yani bu ne mi? Söyleyeyim.
Evet. Yani bu benim bu şeyimden sana kapı olsun diye, açılsın diye. Yani şimdi şu anda. Yani mutlu kişiler, hayatlarında her şey yolunda giden kişiler değiller de şu andaki gerçeklikle daha bağdalar, temastalar.
O zaman şeyden alayım, ben toparlayayım kendimi. Bu şey demiştin ya, mutsuz ebeveynlerle büyüyen çocuklar mutlu olmayı ya da umutlu olmayı duyarsızlıkla eşleştiriyorlar ve sürekli sızlanan, sürekli gören, homurdanan ya da işte şikayet eden biri olmak sanki duyarlı olmak gibi konuştuk. Bazen de mutsuzlukla büyüyen çocukların mutsuzluğa hiç tahammülü olmuyor. Yani diyor ki ne yapacaksak yapalım, ne olur konuşmayalım, sızlanmayalım, söylenmeyelim, şikayet etmeyelim ve yapmamız gerekeni yapalım. Ve yapmamız gerekeni yapmamıza rağmen diğerinin yüzünde yine bir mutsuzluk ve memnuniyetsizlik işareti gördüğünde de ona tahammül edemiyor yani. Ben biraz buraya daha yakınım yani. Benim annemin biraz dram modu güçlüydü. Şimdi siz dahil, çocuklarım dahil bir şeyden şikayet ettiğinde diyorum ki neye ihtiyacın varsa söyle, yapalım, alalım, verelim, satalım, neyse yapalım ve sızlanma. Buna hiç tahammülüm yok diyorum bunu. Sağlıklı bir şey gibi söylemiyorum tuzağa düştüğüm zamanlarda. Ama bazen de birinin sadece o mutsuzluğa ihtiyacı oluyor yani. O mutsuzluğu yaşamak istiyorum. Küçük kızım bir gün birkaç sene önce gardırobunu açtı. Giyecek bir şeyim yok diye alamaya başladı. Kaç yaşında? 7-8 yaşlarında falan. Yani o kadar rahatsız oldum ki ya ne istiyorsan söyle, bak gidip alalım yani. Hani gidelim alalım, giy dedim yani. Sonra
kız tepkisi. Kız kadın.
Ben de dedim ki, o da dedi ki sonra alacağımız kıyafeti ben ne yapayım? Benim şimdi giyecek bir şeyim yok dedi. Yani sonra fark ettim ki onun o anda o mutsuzluğu yaşamaya ihtiyacı var. Yani bir çözüm önerisine ihtiyacı yok. Benim gibi yaratıcı bir fikre ihtiyacı yok yani, benimki gibi. Yani evet. Bırak o mutsuzluğu da yaşasın. Evet. Değil mi? Bu bir ihtiyaç bence.
İhtiyaç. Demişti yine küçük kızımız. Sızlanmaya ihtiyacım var. Ben sızlanacağım, sen de benimle ilgileneceksin.
Tamam. Öyle mi dedin
onu? Evet evet, ben sızlanacağım, söyleneceğim. Sen de benimle ilgilen. Hani ben de ona kızım bak bir şeyin yok, ateşin yok falan gibi herhalde teskin edici şeyler söyledim. Bugün sabah da yine bizim çocuklar da hasta. İyisin dedim büyük olana. Öksürmedin bak dedim. O da dedi ki öksürmeme fırsat vermeyecek kadar sürekli bana bir şey içirdiğin için dedi. İyi bir anne miyim dedim, kötü bir anne miyim?
Memnun mu, şikayet mi ediyor?
Ama onun da işte aslında temel ihtiyacı yine o hasta olsun, hastalığı sürsün.
Sızlansın, mutsuz olsun.
Biz onunla ilgilenelim. Yani biraz böyle mutsuzluğa da fırsat vermek. Yani özellikle o kadın erkek yok ama kadınlarda daha çok görüyorum diyeyim. Bilimsel bir temeli de yok. Her şeyi yapan, eden, söylenmeyen, beceren, yorulmayan o kadınların kendine biraz mutsuz olma, biraz durma, biraz yapamıyorum deme, söylenme hakkını da vermesi gerekiyor.
Diğerinin de bu söylenmeye katlanma evet, sabrının olması gerekiyor yani. Evet. Bunu kendime de söyleyeyim ben.
Evet.
Bir de mutsuzluk bu ara gençlerle çok ilişkili. Onlara da bir şeyler söylemek lazım. Yani mutsuz olacakları çok sebep olabilir. Ülkemiz zor zamanlardan geçiyor olabilir. Bazı şeyler yolunda olmayabilir. Mutsuzluk da gerçeklik olabilir. Yani burada çok yerinde olabilir. Ama bu geleceğe duyduğumuz inancı kaybetmek için yeterli değildir. Bunu daha önceki programlarda da söyledik. Bu ülke 100 sene önce işgal altındaydı. Yani o zaman da mutsuz olmak için çok sebep vardı. Daha 80'lerde bu ülkenin gençleri birbirlerini kırdılar yani. Hepsi de bence vatansever çocuklardı ve tuzağa düşmüş insanlardı yani, çocuklardı. Ama o zaman da umut kaybolmadı yani ve bu memleket bunların üstesinden geldi. Yine geleceğiz yani, yine zorlandığımız zamanlar olacak ama mutsuzluk umutsuz olmanın bir sebebi olamaz. Kendimize duyduğumuz, dostlarımıza, geleceğimize duyduğumuz, ülkemize duyduğumuz inancın kaybolmasına bir gerekçe olamaz. Şimdi mutsuzuz ama gelecekte de bunun için yapacağımız, gelecek için yapacağımız şeyler olmasına engel değil yani. Bunları da gerçekten yokluk, yoksulluk, zorluk çekmiş biri olarak söylüyorum. Benim bunu söylemeye hakkım var yani. Bizim yaşadığımız dönemlerde gerçekten açlıkla sınandık. Yani bir gün böyle uzun saatlerden sonra açım artık, yapacak bir şeyim yok Zeynep, yurtta uyudum. Dedim ki uyuyayım bari, böyle olmuyor yani, açım. Uyandım, yurtta 8'de yemek başlıyordu yani. Baktım saat 8'i 5 geçiyor. Öyle mutlu kalktım ki yani, dedim ya yemek saati, ve hiç unutmuyorum. Çok kötü sosisli bir yemek yapmışlardı. O kadar lezzetli geldi ki bana yani. Şikayet etmedim. Şimdi geçen hafta Ankara'daydık. Kaldığım yurdun sokağındaydık. Yurdun arkasında bir apartman var. Apartmanın kapıcısı köfte yapıyordu. O köfteyi yiyebilmek bizim için acayip ziyafetti yani. Hani o köfte ekmek kaç para ki bugünün parasıyla yani. Ve ben çok, ne mutlu bana. Etrafımda da hiç umutsuz arkadaşım yoktu.
Hepinizin coşkusu çok yüksekti.
Evet, hepimiz de yoksulduk yani. Hepimiz çok zorlanıyorduk ama hiçbirimizin inancı kaybolmadı yani. Hep böyle bir gelecek için inancımızı taşıyorduk. Ama bunun için de hiçbirimiz de okumazlık yapmıyorduk. Yani hepimizin elinde bir kitap vardı. Konuşuyorduk, değiştiriyorduk kitapları. Okula yürüyerek giderken, ki otobüs biletimiz olmadığı için, bunları konuşuyorduk. Birbirimizin fakültesindeki derslere gidiyorduk. Onlar bizim fakültemize geliyordu. Biz onların hocalarını dinlemeye gidiyorduk falan. Böyle olağanüstü bir inanç haliydi yani. Ve bu hiç mutsuzluğa fırsat vermedi. Ha, dönem dönem düştük mü düştük. Ama bunu Anadolu'da duymuştum ben. Yani Denizli'de bir köylü söylemişti bana bunu. Hocam demişti, biz köylüyüz. Yere düşeriz ama düştüğümüz yerden bir avuç toprakla kalkarız demişti. Yani o kadar etkilendim ki ona. Evet ya, düşülür yani. Ama bir bak bakalım, kalktığında bir avuç toprak var mı elinde? Varsa yürürsün.
Evet.
Mutsuzluk kabul, hayatın doğal parçası. Bize neye ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor. Ve daha eğer arayış mutluluksa, eğer anlamsa, bunun için nasıl çabalamamız gerektiğini söylüyor. Yani hayat çabalamadan huzurlu, mutlu, anlamlı bir yer olmuyor. Benim genel olarak söyleyeceğim şey budur.
Bir de mutsuzluk hissi hayatımızın tümünü de ya, yani hep mutsuz olma ihtimalimiz yok. Yani içinde mutlu anlar, güzel bir yemek yediğinde mutlu oluyorsun, nefes aldığın için mutlu oluyorsun. Dolayısıyla hani puzzle'ın parçalarını da görmek lazım. Genel olarak mutsuzum ama şu anlarda da mutluyum. Hani sıcak bir çay içiyorsun, mutlu oluyorsun. Biriyle bir sohbet et, bir şey izliyorsun, mutlu oluyorsun. Hoşuna giden bir şeyi dinliyorsun, o mutlu oluyor. Bir çocuk gülüşü görüyorsun,
mutlu oluyorsun.
Bebek kahkahası duyuyorsun, seni mutlu ediyor. Dolayısıyla hani mutsuzluğa takılmışken ve o bizi yorarken biraz bunlara da bakmayı, görmeyi, aslında bunlar oluyor. Şeye bakmak belki, hani içinde bulunduğumuz anda bizim yerimizde olmak isteyen yüz binlerce, milyonlarca insanın olduğunu fark etmekte. Benim o küçük Zeynep'le yaptığım konuşmadaki, andaki, şu anki koşullardaki iyilik halini görmek için iyi bir yol.
Ya da yalnız olmadığımızı bilmek bu mutsuzluğu yaşarken.
Tabii, hem yalnız değiliz hem de bizim zor dediğimiz koşullara sahip olmak isteyen milyonlarca insan var.
Zeynep, artık bitirmek üzereyiz ama merak ederek soruyorum. Senin bununla okuduğun bir şey var mı? Bazılarının mutluluğa ya da mutsuzluğa doğal bir eğilimi var mı?
Mutluluğun %50'si genetik diyor araştırmalar. Yani mizaç olarak, yapı olarak kimimiz mutluluğa daha fazla eğilimliyiz. Genetik kodumuz öyle. Herkes şöyle düşünebilir, kendini değerlendirebilir. Birden ona kadar bir mutluluk puanı verebilir. Yani mizaç, yapım gereği kaç benim mutluluk puanım diye. Onun için de biraz böyle yaşam coşkusu, enerjisi. %10'u demografik özelliklerimiz, sosyodemografik özelliklerimiz, inanç sistemimiz, eğitim durumumuz, %10'luk bir etkisi var. %40'ı mutlulukta planlı, hedefli, organize ettiğimiz davranışlar, yapıp ettiklerimiz yani. Seçimlerimiz, kararlarımız, ilişki kurma biçimlerimiz %40. Yani kimimiz daha mutluluğa eğilimliyiz, evet. Kimimiz mutsuzluğa, mutluluğa eğilimli, mutluluk puanı yüksek olanlar yokuş aşağı bisiklet sürer gibi ilerleyebilirler mutluluk yolunda. Çok çabaya gerek yok ama daha kaygılı yapılar, karamsar, içe dönük yapılar, mutluluk puanı daha düşük olanlar yokuş yukarı bisiklet sürmek gibi.
Kaygılılar, gerekiyor, evet. Eksi, yanlışı görmede daha becerikliler, evet, değil mi? Daha kolay mutsuz oluyorlar yani.
Evet.
Ve buradan genellemelere de varabiliyorlar yani. Dünya yaşanmaz bir yer gibi, evet, bir yer.
Ya daha çok antrenman yapmak, gözümüzü olana, iyi olana şükretmeye, şükretme çalışmalarını, kaygılı yapıların daha çok yapması. İçinde bulunduğu anda elde ne kadar aslında elde olanı görmesi için çok şükür ki çocuklar okulda, çok şükür yani. Çok şükür ki okuldalar.
Değil mi? Peki. Seni ne mutlu eder?
Bana ne iyi gelir? Çay. Beni ne mutlu eder? Sohbet mutlu eder. Güzel aile, 40 yaştan sonra bu çok daha mutlu etmeye başladı. Aile birliktelikleri. Akrabalarla görüşme, bir arada olma. Hal beni mutlu ediyor. Aynı sofrada buluşmak, yani kalabalık sofralar.
Değil mi? Beni de mutlu ediyor öyle şeyler. Bir de kızlarımla gülüşmek, onları izlemek mutlu ediyor. Çocukları izlemek mutlu ediyor. Ailemle zaman geçirmek mutlu ediyor. Mesela ablamın evindeyken bir şey yapmadan duruyorum ya. Ablam da sürekli bir şey getiriyor. Böyle kuru yemiş getiriyor, meyve getiriyor. Çay demliyor, bitiyor, bir daha çay demliyor falan. Orada bir bacağımı da Hacı dayı gibi ayağım bir bacağımın altına alıp böyle oturup izliyorum ya işte. Yeğenlerim var, işte yeğenimin çocuğu geliyor bazen, ablam geliyor gidiyor, kızlarım var, köpeklerimiz, onların da köpekleriyle oynuyor falan. Benim için çok şey, zamanın durduğu anlar onlar oluyor,
evet,
yani.
Evet. Ben de ablamın evinde kendimi çok rahat hissediyorum. Değil daha mi? Yerleşebildiğimiz yerlerde daha mutlu oluyoruz herhalde. Evet.
Ya da işte diğer kardeşlerimiz. Ama herhalde yakınlık, aile, dostluk, ilişki bizi mutlu ediyor yani, değil mi?
Evet.
Senin kardeşin, abim, annem, evet.
Ama çocuk kahkahası özellikle. Bir de çocuk ayağı, bir de pijamalı çocuk. Beni çok mutlu eder.
Yapmadın değil mi?
Evet.
Bir de o çocukların uyku öncesi kıkırdamaları falan yani. Bizim çocukluğumuz hep bizi sustururlardı uyku öncesi gülüşmelerde. Ben böyle sanki onlar gülüştükçe daha huzurlu uyuyorum yani onları dinledikçe.
Bir de pijamamız yok diyor pek. Hani eski tişörtler ve taytlar giyilir. Hiç takım pijama hatırlamıyorum.
Ya ben pijamaya böyle para verilen bir şey olur. 30'larımda öğrendim. Pijama dedin eskimiş eşofmandır yani. Ha böyle bir şey varmış diye yani. Vay be.
O yüzden en sevdiğim hediye pijama almak. Herkese pijama almak.
Biz eski fakiriz ya. Ey Allah, benim bir danışanım bile. Hocam ben babadan fakirim evet, diyordu. Ben eski fakirim fakir. Ya. Yeni fakir değilim ki. Bunlar bizim çok eskiden bildiğimiz evet. şeyler. Ey Allah ya. Peki. Arkadaşlar hayat hepimiz için umuyoruz. Mutlu, umutlu, anlamlı bir yer olsun. Ama bu yalnız olmuyor. Başkasının mutluluğu, umudu, hayattan anlam bulması için el vermekle doluyor. Hep beraber olacak ancak bu yani. Tek başımıza bunu yaşayabilmemiz mümkün değil. Elinizi her zaman söylüyoruz, bir aile meselesini sırtından eksik etmeyin ama elinizi yanınızdakinin, yörenizdekinin sırtından da eksik etmeyin. Yani bu insan olur, ağaç olur, kuş olur, köpek olur, muhtaç olur, ihtiyacı olan herkes olur yani. Bunlar oldukça herhalde daha mutlu, daha umutlu, yarına daha çok inanç duyan insanlar, ülkeler olacağız. Yani bir toplum olacağız. Bu ülke bizim evimiz. Bu ülkeye, bu topluma inancımızı kaybetmek gibi bir lüksümüz yok. Biz burada elimizden geleni yapıyoruz. İnsanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Eminim sizin de mutsuz hissettiğiniz zamanlarda bile bazen kendiniz için ama bazen diğerinin mutluluğu için yapacağınız bir şey olduğunu unutmadığınızı umuyorum, unutmayacağınızı umuyorum. Kendinize iyi bakın. Bir aile meselesinden herkese çokça sevgiler.
Çok güzel konuştun. Ben de mutluluk ve umuttan başka seçeneğimiz olmadığını düşünüyorum. Yani onun peşini bırakmak, onu kaybetmek gibi bir lüksümüz yok. Onu da hep beraber yapacağız. Herkesin katkı verebildiği bir şey var. Biz de burada biraz umudu ve mutluluğu, huzuru, yatışmayı, size ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu haftayı mutsuzluk kaynaklarınızı düşünüp mutluluk seçimleri yaparak geçirebilirsiniz. Bir aile meselesinden çokça sevgiler.